Ayrım 12. Kanat turizmin değerli yolcuları. Anlının bir yanında başını dayadığı camın titreşip durduğunu hissetmesine karşın uyumayı sürdürebiliyordu. Kapalı gözlerine vuran güçlü ışıkların, dışarıda çoğalan seslerin varlığı, otobüsün kesilen hızı, ana yoldan ayrılırken alınan bir dönüş ve bir anda yakılan iç lambaların çiğ aydınlığında görülen yolcuların dağılmış yüzleri. Bir mola yerine geldiklerini söylüyordu. Otobüs yolculuklarının en sevmediği yanıydı bu. Uykusu bölünmüş bu insanların uyanırken şaşkın, saç baş dağınık hallerini görmek, onların mahremine girmek gibi geliyordu Meltem'e. Uyanırkenki yüzümüzün ancak yakınlarımızın görebileceği bir özelimiz olması gerekirken, otobüs yolculuklarında ulu orta yaşanan bir insanlık hali olup çıkıyordu. Ya şu yan taraftaki kadın gibi ağzım açılıp çenem düşerse uyurken, ya aralık kalmış dudaklarımın kıyısından aşağı doğru ince bir salya sızarsa, ya ben de arkadaki bey gibi horlayacak olursam gibi kuşkular uykusunu kaçırmaya yetiyordu. Fal taşı gibi açılmış gözlerle yolculuk ediyordu. Zaten bu otobüs yolculuklarında genel bir uykusuzluk çekmesi yetmiyormuş gibi ne zaman binbir zahmetle şöyle bir kestirecek olsa 5-10 dakikaya kalmadan otobüsün bir mola yerinde duracağı tutardı. Uyku ile uyanıklık arasında kalmış, iyice sersemlemiş bir kafayla inerdi arabadan. Defalarca denediği talihin kötü bir şakasıydı bu ona. Yolculuk tanrısı kendisiyle alay ediyor olmalıydı. Bu sefer de öyle olmuştu. Üstelik o kısa zaman diliminde bir de kötü rüya görmeyi becermişti. Kendisini asıl uyandıran da bu daha doğrusu. Rüyasında eski kocasını görmesi olmuştu. Tuhaftır yıllardır yüzünü görmek şöyle dursun, rüyasında bile görmemişti onu. Hayatından öylesine kazımış, çıkarıp atmıştı ki rüyalarına bile giremiyordu adam. Şimdi bunca zaman sonra şakağında titreşip duran bir otobüs camının iyice sersemlettiği kafayla gördüğü rüyada birdenbire karşısına çıkmasını, neye yorumlaması gerektiğini bilemedi. Aslına bakılacak olursa pek bir şey hatırlamıyordu gördüklerinden. İç içe geçmiş bulanık görüntüler yalnızca. İnsanda hiçbir duygu uyandırmayan sıradan, karışık rüyalardan biri işte. Nerede oldukları belli değil. Meltem ona evleriyle ilgili bir şeyler sormaya çalışırken, o sürekli başkalarının evlerini, çatılarını, bacalarını, geniş el kol hareketleriyle işaret ederek, turizm acentelerinin broşürlerini, afişlerini gösterip uzun uzun başka şeylerden söz ediyor, bunca zaman sonra rüyada gördüğüne değmeyecek saçma sapan şeyler yani. Gerçek yaşamda da böyleydi o. Sorularını hep ustalıkla geçiştirirdi Meltem'in. Sen bu sorunla ne anlatmak istiyorsun? Bir bakalım şimdi. Diye söz uzatmaya bakardı her seferinde. Bu onun zaman kazanma tekniğiydi. Hiçbir şeyi anında yanıtlamaz, mutlaka kafasında evirip çevirme fırsatı tanırdı kendisine. Hesaplılık onun doğasında vardı. Hayatta birdenbire bir şey değişir ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Meltem'e de öyle olmuştu. Yaşamında bir şey değişmişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Öğrenmişti. İnsan masumiyetini bazen bir başkasının günahıyla kaybeder. Meltem'e olan da buydu. Öğrenmişti. Hayatta herkese gücünü veren başka bir şeydir. Ona da gücünü yaşadığı bir yıkım kazandırmıştı. Bir an önce yüzünü yıkamak istiyor, otobüsten inerken gördüğü şu sersem rüyadan birkaç resim kalmışsa da gözlerinde onu da suyun akarına vermek istiyor. Otobüsten indiği anda genç bir erkek sesinin şarkılı bir tonla yaptığı "Afyon İkbal tesislerine hoş geldiniz" diyen anons çınlıyor kulaklarda. Denizli istikametinden gelip İstanbul istikametine gitmekte olan kanat turizmin değerli yolcuları. Otobüsünüz yarım saat çay molası vermiştir. Ayakları uyuşmuş. Üzerine rahat basıp kolay adım atamıyor. Bir süre ağırlığını tek ayağının üzerine verip şöyle bir silkelendikten sonra devam ediyor yoluna. Bedenin her arazını ilerleyen yıllara vermek istemiyor ama eskiden otobüste de olsa bu kadar uyuşmazdı ayakları, bacakları. Yıllar. Düşünmeden edemiyor. Uçak korkusunu bir türlü yenemediği için uçağa binemiyor. Uzun yol trafiğine güvenemediği için kendi arabasıyla yola çıkamıyor. Dolayısıyla otobüs yolculuklarını yeğliyordu. Bu durumda uyuşup şişen ayaklara katlanacaktı. Gözleri Mecnun'u arıyor etrafta. Bugün yok galiba. Olsa mutlaka çıkardı ortaya. Öldü mü acaba? Onu göremediği her seferinde yüreğini sinsice yoklayan bu korkudan nefret ediyor. O da ölürse sanki bütün ümidini kaybedecek. Mecnun buranın delisi. Yaz kış üstünde ince bir pardesüyle gezer. Her gelen otobüsün önüne çıkar, pencerelerine tek tek bakar. Uğruna Mecnun olup yıllardır aradığı o yüzü birinde bulamayınca ötekine seyirtir. Bütün otobüsler gittikten, ortalık ıssızlaştıktan sonra mahzunlaşıp bir köşeye kıvrılıp yatar. Kimselerle konuşmaz. Gözleri o kadar kimsesiz bakar ki, en taş yürekli insanın bile içine işler. Bir kedinin, bir köpeğinki kadar saftır bakışları. Onun gördüğüyle insanların gördüğü bir değildir sanki. Öteden beri buranın esnafı kollayıp besler Mecnun'u. Perişan etmez. Mecnun'un hayat hikayesidir diye kulaktan kulağa anlatılanlarsa geçmiş zamanların tozlarının altında kalmış eski bir halk hikayesine benzer. Bunca yıl anlatıla anlatıla değiştiği ağızlarda aslının ne olduğu unutulup gitmiştir çoktan. Söylenenlerin ne kadarı gerçek, ne kadarı doğrudur kimse bilmez artık. Buranın yaşlılarına sormaya kalksanız birini şöyle olmuş dediğine, diğeri hayır böyle olmuş der. İşin doğrusunun öyle ya da böyle olmasının bir önemi de kalmamıştır zaten. Kahramanını Mecnun eden hikayenin aslı kalır mı? Demelerine bakılırsa, güzel bir kız sevmiş gençliğinde. Masallardaki gibi büyük bir aşk ve tutkuyla bağlandığı bu kızın, bir gün döneceğim, bekle diyerek bir otobüse binip gitmesiyle başlamış her şey. Sonrasında her gün otobüs meydanına gelip yol gözler olmaya başlamış Mecnun. Kız dönmemiş. Bir daha hiç dönmemiş. Ne haberi gelmiş bir yerlerden ne de bir haber etmiş. O gün bugün almış yürümüş hikayesi Mecnun'un. Her gelen otobüsün önüne atar olmuş kendini derler. Kız günün birinde sahiden çıktı geldi. Ama artık Mecnun tanımadı onu derler. Öyle bir kız hiç olmadı ki. Yoktu öyle biri diyen bile vardır. Bunca yolun ve dilin kesiştiği dört yol ağzı hikayede ne gerçek kalır geriye ne de bunun bir önemi. Tek gerçek Mecnun'un o gün bugün otobüs meydanlarından birinde ötekine dönenip duran varlığıdır. Ancak aşk insanı böyle Mecnun eder. İnsanların demesi biter mi? Günümüzde hala aşktan ümidini kesmeyenlerin, onu aramaktan vazgeçmeyenlerin, kaderin günün birinde karşısına çıkaracağı birini hayal etmeyi sürdürenlerin, sahibini bekleyen boş kalplerin, modern hayatın zalim gerçeklerinin solduramadığı o büyük aşk. Mitinin canlı bir simgesi olarak orada. O meydanda durur, arabaların arasında gezinir. Her gelen otobüsün yolcu boşaltan kapısının ağzında geçmişten gelen bir hayalet gibi belirir. Yılların bir damlasını olsun solduramadığı, can yakıcı bir umutla tek tek bakar otobüs camlarını dolduran yüzlere. Döneceğim, bekle, diyenin bir gün dönüp geleceğine inananların ümidiyle bekler. Bir kere Mecnun olan, hep öyle kalır derler. İnsanın kendi adını bile unutturan aşkla kalır derler. Aşkını unutamayana değil, aşktan adını unutana Mecnun derler. aşkın hayatımızdan tamamen çekip gittiğini söyleyenlere, dünyada aşk kalmadı artık diye yakınanlara, otobüsleri durup da mola verdiğinde Mecnun'u gösterip olmaz mı? Buyurun işte aşk derler. Karşınızda duruyor. Kimisi zamana kaptırılmış bir kayba duyulan kederle söyler bunu. Kimisi aşkı bu yolla küçümser. Yakasını aşka kaptırmamış olmayı, bir çeşit güç sananlarla yakasını aşktan zamanında kurtarabilmiş olmayı akıllılık sayanlar. Merhametten alaya çok kolay yer değiştirilebilen, yelpazesi geniş duygularla hem güler hem acırlar Mecnunluk halini. Mecnunsa hiçbir şeyin farkında değildir. Aramaktan başka çaresi kalmamışların ümidini, yolcu yüzlerinde her geçen gün biraz daha kaybolan bakışlarla sürdürür. Bazen ortalıktan kaybolur. Bir süre görünmez hiçbir yerde. Sonra gene çıkar ortaya. Aşk gibi. Tıpkı aşk gibi. Mecnun'u ortalıklarda göremeyince, ikbal tesislerinin yarı restoran, yarı çay salonunun o uğultulu kalabalığına, tanıdık gürültüsüne dalıyor Meltem. Bir şey yiyecek hali yok. Yalnızca çay içmek niyetinde. Gözü uygun bir yer ararken ileride yarısı sütun arkasında kalmış boş bir masayı gözüne kestirip kararlı adımlarla oraya doğru yürüyor. Oysa biraz yaklaştığında birinin oturduğunu görüyor orada. Sırtını sütuna dayamış olduğu için önceden göremediği yalnız bir kadın bu. Tam karşısındaki yer işaret edip "Burası boş mu?" diye sormak üzere eğilmişken aniden başını çeviriyor kadın. Göz göze geliyorlar. Aynı anda tanıyorlar birbirlerini. "Serap bu," diyor. "Serap bu." Yıllar sonra ilk kez karşılaşmaları. Hazırlıksız yakalanmış hissediyor kendini Meltem. Hoş, böyle bir şeyin hazırlığı nasıl olur onu da bilmiyor ya. Serap yerinden fırlayıp kucaklıyor onu. Gösterdiği abartılı sevinçten öyle anlaşılıyor ki rastlaşmış olmalarından çok karşılaşmalarındaki bu teatral tesadüf etkilemiş onu. Birbirini geçmişten tanıyan iki kadın bir gece yarısı uzak yol otobüslerinin mola verdiği bir konaklama yerinde yıllar sonra karşılaşırlar. Hemen herkes hayatının film sahnelerine benzediği zamanların daha değerli bulmaz mı? Oysa Meltem düşünüyor da bu coşkun ilgiyi hak edecek kadar yakın arkadaş olmadılar ki hiçbir zaman. Oturur oturmaz iki yakasını kavuşturup önünü kapatıyor. Serap üşüdüğü için değil, oturduğunda kat yeri yapan göbeğini saklamak için giydiği anlaşılıyor üzerindekini. Aldığı kilolar gözden kaçacak gibi değil. İçindeki büyük beden koyu renk tişört, geniş kesim bol yelek her şeyin üzerini kapatıp örtmeye yetmiyor. Asıl şu an kendisinin nasıl göründüğünü merak ediyor Meltem. Az önce yüzünü yıkarken aynada baktığı halini hatırlamaya çalışıyor. Kötü görünüyor olmasa bari böyle hissettiği, bunları düşündüğü için bir yandan neye olduğunu bilmediği bir kızgınlık duyarken, öte yandan hemen yerinden kalkıp kendine çeki düzen vermek, bu kez üstün körü değil de alıcı gözlerle aynaya bakmak görünüşünden emin olmak istiyor. Seni iyi gördümlerle başlayan karşılıklı cümleler ikisini de ikna etmiyor. Uzaktan fark edilebilseydi, masada oturanın Serap olduğunu, gelip oturmak şöyle dursun, yolun ortasında gerisin geriye döneceğini iyi biliyor ama artık yapacak bir şey yok. Aynı konunun etrafında ikinci kez avlanmış hissediyor kendini. Pususuna düştüğü kadere kimsenin fark edemeyeceği zehirli bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Peki o burada mı acaba? Emin olmak istiyor. Serap'ı gördüğü andan itibaren içinde yürüyen soru diline geliyor. Yalnız mısın sen? Kimse yok mu yanında? Yok, yalnız değilim. Bizimkiler yemek kuyruğunda. Self servis ya burası. Çocuklar yemek huysuzu. Levent de başlarında duruyor. Demek o da burada. Karşılaşmaları kaçınılmaz artık. Seni gördüğüne sevinecek. Ne yapması, neler hissetmesi gerektiğini bilemiyorum Meltem. Polen tozları yutmuş gibi boğazına yürüyen bir karıncalanmayla sık sık boğazını temizleme ihtiyacı duyuyor. Çayından küçük yudumlar alıyor. Bunca yıl sonra ne gereksiz bir karşılaşma diye hayıflanıyor içinden. Sen bir şey yemiyor musun? Sadece çay içeceğim. Ben de öyle yaptım ama istersen söyleyeyim, bizimkiler sana da alsınlar bir şeyler. Serap'ın sevincindeki yapmacıklık sürüyor. Gerçekte duyguları göründüğü kadar sahte olmayabilir. Ama bazı kadınlarda samimi olanla olmayan yıllar içinde o kadar iç içe geçmiştir ki sahice duygularını bile yapmacıklıkla ifade ederler. Ayırt edemezsiniz. Serap'ın sesini böyle hatırlamıyor Meltem. Sesi eski duruluğunu yitirmiş. Tarazlar, çapaklar kazanmış zaman içinde. Yeleğinin önünü bir kez daha kavuştururken, ay aslında konuşacak o kadar çok şey var ki, diyor Serap. Nerelerdesin ayol? Neler yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir daha hiç haber de alamadık senden. Bir daha hiç sözü ister istemez bir ima yerine geçiyor. Sen apar topar boşanıp kayıplara karıştıktan sonra anlamına geliyor. Anlatacak öyle büyük şeyler yok hayatımda. Denizli'deydim, diyor. Keyfim yerinde. Çanakkale'den ayrılmışsın, duyduk. Asıl kocasından ayrıldığını konuşmak istediğini anlıyor Meltem. Ne yapıyorsun orada? Orada yaşıyorum artık. Eczane açtım. İşlerim iyi. Denizli'yi seviyorum. Bak, Denizli'de Taylan Beyler vardır. Halı tüccarı. Turizmle de uğraşır. Kulübün Denizli başkanıdır. Meltem'in ifadesiz yüzünden adamı tanımadığını, dahası ilgilenmediğini anlıyor. Tanımıyorsun demek. Her neyse. Siz nereden geliyorsunuz böyle? Diyor Meltem lafı değiştirmek istercesine. Ay sorma. Çeşme'deydik. Altın Yunus'ta kaldık her zamanki gibi. Kulübün yıllık başkanlık toplantısı malum. Bir an durup devam edip etmemek konusunda bir kararsızlığı varmış gibi yapıyor. Meltem onun güya geçmişi hatırlatarak onu üzmek istemiyormuş gibi ince düşünceli kadın tavrı takınmaya çalıştığını fark ederek hiç ses çıkarmıyor. Bilmiyorsundur tabii. Nereden bileceksin? Geçen dönem Levent başkandı. Derken genişleyen sesinde saklamaya gerek duymadığı bir övünç payı var. Başkanlığa özenenler kolay iş sanıyorlar. Zahmeti bir yandan, sorumluluğu bir yandan. Neyse. Selahattin Bey'e devretti bu dönem. Hatırlarsın, Giresun'da diş doktoruydu kendisi. Karısı da tabiat resimleri yapardı hani. Meltem başını iki yana sallayarak adamı hatırlamadığını belirtiyor. Her neyse. Çeşme bu mevsim çok güzel oluyor. Rüzgarsız, fırtınasız ama pek tadına varamadık. Toplantılar yoğun geçti. Üye sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Artık baş edilecek gibi değil. Hep büyük bir aileydik ama şimdi çok daha büyük bir aile olduk. Gururla ellerini karnının üzerinde birleştiriyor. Takınma, inceliklerle düşünceli kadın numarası yapmaktan çabuk sıkılmış olmalı. Rastgele edilmiş görünen bu sözlerde belli belirsiz bir nispet tonu seziyor Meltem. Durmuyor üstünde. Kulüpte başkanlara önder dendiğini hatırlıyor o günlerden. Fazla dinlendirmemekle birlikte Kaan da önder olacağı günlerin hayalini kurduğunu hatırlıyor. Koca koca adamların o izci çocuk halleri geliyor gözünün önüne. İşin kötüsü bu duygular Meltem için çok yabancı değil. O da bir zamanlar bu kalabalıktan biriydi. Sözlerinin arasına tasarlanmış bir sessizlik koyduktan sonra ''Bir şey soracağım ama çekiniyorum.'' diyor Serap. ''Tamam sor.'' der gibi bekleyen Meltem'in dümdüz bakan yüzünde ne evet ne hayır anlamına gelebilecek tarafsız bir ifade var. ''Yeniden evlendin mi?'' ''Hayır, evlenmedim. Böyle iyiyim.'' ''Siz Konya'dasınız hala değil mi?'' Değer verdiği bir konunun bu kadar kısa ve hızlı bir yanıtla geçiştirilmesinin hayal kırıklığı bir bulut gibi geçiyorsa da Serap'ın yüzünden çabuk toparlanıyor. Evet, yalnız ev değiştirdik. Daha büyük bir yere çıktık. Çocuklar büyüdü malum. Levent de işleri büyüttü. Ah, keşke bir gelebilsen bizim oralara. Hilton'umuz bile var artık. Gülümsüyor Meltem. Onunla hiçbir zaman bu kadar yakınlaşmamış olduklarını hatırlıyor tekrar. Bir ara göğüs geçirerek hafif bir yakınma tonuyla söylediği ne günlerdi. O zamanlar kulübün toplantılarında görüşebiliyorduk en azından diye başladığı cümlesi havada kalıyor Serap'ın. Bu durum onu hüzünlendirmiş gibi bir hal alıyor yüzü. Kim bilir? Belki de sahiden hüzünleniyordur bu tür ayrılıklara, savrulup dağılmalara. Yıllar geçtikçe insanın yaşamındaki eksilmelerin hesabını başka türlü tutmaya başladığının yabancısı değil Meltem. Oysa Serap'ın o zamanlar dediği her şey şimdi ona çok uzak geliyor. Yıllarla tartılmayacak bir uzaklık bu. Hem herkesin yılları bir değil ki. O günler ne acı ne tatlı, sadece uzak. Uzaklığın her zaman bir kayıp anlamına gelmediğini biliyor. Serap'ın varlığı unutmaya yıllarını harcadığı o bozgunun anılarını çağrıştırıyor. Bir an önce kalkmak istiyor masadan. Levent gelmeden önce bir bahane bulup kalkmak. O günden beri bir daha hiç görmediği Levent'le burada, bu koşullarda karşılaşmak istemiyor. Daha doğrusu hiç karşılaşmak istemiyor. O sırada Serap masaların arasında gezinip elindeki askılı tepsiyle şirkette olan çayları dağıtan çaycıya el ediyor. Meltem davranmakta geç kalıyor. Çaylar tazeleniyor. Serap'a baktıkça geride bıraktığı eski hayatın bir yerlerde sürdüğünü görüyor Meltem. Kulübün yıllık toplantısından dönen bu ailenin varlığı onu yalnızca geçmişten gelen herhangi bir kadınla değil, evli olmak, bir aile olmak adına kulüp dedikleri bütün vatan sathına yayılmış büyük bir cemaatin parçası olmak fikriyle de karşı karşıya getiriyor. O yıllar önce seçimini yaptı. Yalnız tek başına bir kadın artık o. Çanakkale ölçülerine göre hayli görkemli bir düğünle evlenmişlerdi Kaan'la. Sohbet etmeyi, kadınları güldürmeyi bilen erkeklerdendi. Hem annesinin deyişiyle onur görmüş bir aileden geliyordu. Mühendisti. Müteahhitlik yapıyor, sadece Çanakkale'de değil, civar kentlerde de birçok iş ve ihale alıyordu. Yakışıklı denemezdi belki ama kendine göre bir çekiciliği, etkileyici bir konuşması vardı. Kocası nedeniyle o da bu büyük kulübün bir parçası olmuştu. İlkin bölge toplantıları, ardından yıllık başkanlık seçimleri nedeniyle kıyı beldelerindeki 5 yıldızlı otellerdeki büyük buluşmalar sırasında çeşitli illerden gelen üyelerle tanışma, arkadaşlık etme, ahbaplık kurma fırsatı bulmuştu. İç içe geçmiş halkalar gibi evlilik, aile, kulüp, dünya arasında son bir bütünlük içinde yaşıyordu. Aynı kulübün üyeleri oldukları için birbirlerini sevmelerine, arkadaş olmalarının gerekliliğine inanan bu insanlara çok kolay ayak uydurmuştu. Kocasıyla, kocasının iş çevresiyle, arkadaşlarıyla, onların eşleriyle, kulüpteki üyelerle, toplumun ve dünyanın büyük çoğunluğuyla her yönüyle tam bir uyum içindeydi. Kocasının kendisiyle gurur duyduğunu biliyor, genç yaşta mutluluğu yakaladığına inanıyordu. O uğursuz güne kadar süren bu uyum, onu kusursuz işlediğine inandığı bu düzenin bir parçası yapmıştı. O zamanki Meltem'in saflığında, şaşkınlığında şefkat uyandıran bir hal vardı. Geçmişine bakarken, çok kereler kendini savunulması gereken bir çocuk gibi gördüğü olmuştur. Ama geçmişte bıraktığı eski haline serin gözlerle uzaktan bakmayı, artık öğrendiğini, geçmişin şimdiki aklım olsa dediğimiz hatalarına hiçbir şeyin yardım edemeyeceğini anlamış bulunuyor. Boya bakımsız bir etki yaratır bazı kadınların yüzünde. Yorgunluklarını görünür kılar. Onca kapatmaya, Serap'ın gözenekleri belirgin teninde, aradan geçen yıllarda değil de içinin durgunluğunda yaşlanmış sanki. Halbuki genç sayılır daha. Bu nedenle yaşlanmadan çok matlaşma demeli belki de. Göz bebeklerinden bütün varlığına yayılan bir pırıltısızlık. Büyük kızı bu yıl liseyi bitirmiş, küçüğü ortaokuldaymış daha. İzmir'de bir ev, Bodrum'da yazlık almışlar.